Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor.
Reel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün sürdürülebilir üretim süreçlerini, ürün yönetimini, ortaya konulan bir hibrit teknolojisi üzerinden konuşacağız. Aslında doğaltaş endüstrisi açısından meseleye baktığımızda çok kıymetli bir şey var. Biz son dönemde, yani orası da kıymetli bir şey demiyorum ama hani doğal taşları alıyoruz ve satıyoruz. Hayır, katma değer yaratmamız gerekiyor. Hatta doğal taşı teşbitte hata olmazmış. Ham madde gibi kullanmamız gerekiyor. Kendisini bir ürün olarak görmekten öte. Bütün bunları konuşacağız. Cosentino Türkiye Ülke Müdürü Alper Şensan bugün Reel Piyasalar'da. Sayın Şensan, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Var olunuz, hoş geldiniz.
Sağ olun size.
Üstad, şimdi çok kritik bir konu. Bir kere doğal taş endüstri, doğal taş üretimi falan dediğimizde biz Türkiye olarak hiç fena yerde değiliz.
Tabii çok şanslıyız. Yani gezegenin bize böyle büyük bir bahşettiği bir fırsat aslında. Çünkü dünyadaki birçok doğal taş ülkesine nazaran Türkiye doğal taş çıkarmakta çok büyük avantajları olan bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Sebebi de şu, aslında belki daha iyi konuyu anlatabilmek için doğal taşın nasıl oluştuğunu anlatmak lazım.
Sevinirim.
Yani doğal taştan da kastımız mermer ve granit ana başlıklarında değerlendirebileceğimiz bu iki kalem aslında şeyin tamamen bir doğal komponentlerin, içeriklerin yeryüzü kabuğunun yüzlerce kilometre altında mağmaya yakın kısmında inanılmaz bir basınçla sıkışarak ve mağmadan gelen güçlü bir ısıyla, sıcaklıkla pişmesi, sinterleşmesi dediğimiz, yani doğal komponentlerin birbirine kaynaşması ve DNA yapılarının, taşların DNA yapılarının değişerek birbirle yeni homojen bir mermer ve granit haline dönüştüğü bir şey.
Dünya üretiyor yani.
Tabii. Tabiat ana üretiyor bunu. Dolayısıyla bu mağmaya yakın bir yerde üretiliyor. Peki biz nasıl o kadar yer kabuğunu tabii delip oraya inmediğimiz için? Bu da enteresan. Bildiğiniz üzere kıtalar milyonlarca yıl boyunca hareket ediyor. Geziyor dünya yüzeyinde. Ve tektonik tabakaların hareketiyle bu yüzlerce kilometre derinde oluşan mermer ve granitler yer kabuğuna yakın yerlere çıkıyorlar. İnsanoğlu da yer kabuğunu eşeleyince mermer granit buldum diye seviniyor. Aslında mağmanın dibinden gelen bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'nin şansı burada şu, diğer ülkelere göre bu mermer ve granit oluşumları yer kabuğuna çok yakın noktalarda duruyor. Dolayısıyla çok az bir madencilik maliyetiyle biz bunlara erişebiliyoruz.
Feasible yani.
Evet, çıkarması diğer başka benzer ülkelere göre çok daha düşük maliyetle biz çıkarabiliyoruz. Yani ülkemizdeki işçilik maliyetlerinden ziyade şimdi egzajere ederek bir örnek vereceğim. İşte atıyorum İtalya'daki mermer ocakları 300 metre 200 metre kazıyorsa biz hani 50 metre kazarak bunlara erişebiliyoruz. Onu demek istiyorum.
Şimdi bu çok kıymetli bir konu. Hatta böyle dipnot vereyim. Zaman zaman deprem konuşulduğunda ben onu söylerim. Yani yukarıda yanlış yapıyor olabilirsiniz ama deprem bir ülke için Allah'ın nimetidir. Çünkü her hareket size altta başka bir doğa zenginliği verir. Doğal taş da bunlardan biri aslında yüzeye çıkıyor.
Tabii. Evet, çok geniş bir zaman dilimine baktığınız zaman hani kıtalarımız çok oradan oraya savruluyor. Yani yüzlerce milyon yıllık bir zaman dilimlerinden bahsediyorum. Hani insan ömrü çok kısa olduğu için biz hissetmiyoruz. Sanki stabil bir dünyada yaşıyor gibi hissediyoruz. Öyle biliyoruz ama öyle değil. Dolayısıyla hani işin biraz da felsefi boyutu var. Kıtalar bu kadar geziyorsa o zaman sınırlar ne anlama geliyor falan gibi. İşin felsefi kısımları var. Tabii hiç oralara girmenin anlamı yok.
İşte günün sonunda Türkiye bu konuyla ilgili bir avantajı var. Önemli. Yani bir kaynağınız var. Doğal taş fuarlarına giderim ben. Her taşın üzerinde satıldı ibareleri görürüm. Bir yandan sevinirken bir yandan içim cizeder. Çünkü bakın milyonlarca yıllık bir değerden bahsediyorsunuz. Evet. Çıkıyor ve onu taş olarak satıyorsunuz. Hı-hı. Bir tık ötesine gidelim. İşte aslında sürdürülebilir üretim ve katma değer burada devreye giriyor. Asıl onu bizim alıp ürün haline getirmemiz gerekiyor. Hı-hı. Galiba işin bu boyutunu açmamız yarar sağlayacak. Bu konuyla ilgili geliştirilen teknolojiler var. Teknolojileri de biraz açalım. Hı-hı. İkinci boyutu çok mu zor?
Yani şöyle, aslında dediğiniz çok önemli bir konu. Nedense ülkemizde de çok fazla üstünde durulmayan bir konu. Şöyle ki, bizim coğrafyamızda sadece bize ait olan özel mermer türleri var. Keza mesela Yunanistan'da da sadece Yunanistan'da çıkan, gezegen üzerine sadece Yunanistan'da çıkan mermerler var. Keza sadece İtalya'da çıkan unik taşlar var. Şimdi bunları blok olarak, yani taş ocağından açıp, yer kabuğunu açıp buradan büyük 20 tonluk 40 tonluk büyük bloklar halinde çıkarıp bunu blok halinde ihraç ettiğiniz zaman şu fırsatı kaçırıyorsunuz. Bu sektörün esas katma değer sağlayan kısmı, yani ülkeye kazanç bırakan, firmalara kazanç bırakan kısmı bu blokları mermer plakalar haline çevirmek. Örnek vermek gerekirse ocaktan bir beyaz peynir kalıbı gibi çıkar bunlar. Ama mermer fabrikalarında bunları dilimlersiniz. Dilimleyip satmak, blok olarak, kalıp olarak satmaktan inanılmaz kat be kat karlı. Ama bunun için tabii tesis yatırımı yapacaksınız, üretim risklerine, zorluklarına katlanacaksınız, pazar bulmak için uğraşacaksınız. Dolayısıyla biraz çalışma gerektiren bir şey. Blok satmak işi tembel işi. Yani çünkü geliyor büyük üreticiler dünyadan, ki bunun başına Çinliler çekiyor. Diyor, bir de Çinlilerin şöyle bir avantajı vardı pandemi öncesine kadar. Konteynerler Çin'den hep dolu gelir. Konteynerler Çin'e boş gider. Yani Çin tek taraflı ihracatçı olduğu için ağırlıklı olarak. Dolayısıyla konteynerların geri boş dönmemesi adına gemi firmaları çok cazip konteyner fiyatları veriyor. Bu da Türkiye'deki ya da Yunanistan'daki bu kıymetli, unik, sadece o yöreye ait olan blok taşların çok düşük bir navlun maliyetiyle Çin'e gitmesini sağlıyor. Bu neye sebep oluyor? Amerika pazarı, ki dünyadaki en büyük tüketim pazarı Kuzey Amerika pazarı. Kuzey Amerika'da Türk ve Yunan mermerlerinden, plakalarından çok daha ucuza Türk ve Yunan mermerleri Çinliler tarafından satılıyor. Dolayısıyla pazarınızı kaptırıyorsunuz. Yani Çinli çıkıyor, Türk mermerini bir Türk firmasından daha ucuza satıyor. Aslında benzer hatayı Yunanistan'da yapıyor ama bazı ocakları daralan ürünlerinde, mesela Yunanlar bunları stratejik ürün ilan ettiler ve blok ihracatlarını yasakladılar. Keza Türkiye'de de bazı ürünlerimizin, sadece Türkiye'den çıkan bazı mermer bloklarımızın, bence bunların da stratejik ürün ilan edilip dolayısıyla böyle işlenmemiş olarak düşük katma değerle yurt dışına ihracatının önüne geçilmesi, en azından belli bir kotalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani günün sonunda Türk mermeri ise o zaman bunun kazancı da Türk firmalarımızda olması gerekiyor, öyle değil mi sizce de?
Kesinlikle öyle. Artı zaten akıl da bunu gerektiriyor. Ama hani dediniz ya, sonrasında bir meşakkat var. Çalışma,
evet, tabii.
Emek var. Zor mu gerçekten o süreç? Yani taşı çıkarttım.
Evet.
Geldim, dedim ki Alper Bey, biz bundan üretim yapalım.
Evet.
Farklı farklı üretimler yapalım. Ondan sonraki süreç gerçekten çok mu zor?
Ya ondan sonra dediğim gibi iki süreç var. Biri üretme, biri satma. Yani pazarlama. Dolayısıyla marketing aktivitelerine ihtiyacınız var. Çantanızı alıp yurt dışına çıkıp pazar bulmanız lazım. Dünyaya açılmanız lazım. Bizim Türkiye'nin de zayıf karınlarından biri bu Türk firmalarımız. Birçok sektörde öyle. Yani mesela İtalyanlar 5 birim değerde ürün üretir, 10 birim gibi satarlar. Mesela biz 10 birim değerde ürün üretiriz ama 5 birim değermiş gibi satarız. Girişimcilik kısmında süperiz. Üretmekte de başarılıyız. İstersek yapıyoruz, üretiyoruz ama bunu pazarlama, imajını oluşturma, marka yaratımı bizde oldukça zayıf konular. Dolayısıyla bu, bence firmalar o kısmı gözlerinde çok büyüyor. Ve dolayısıyla bu ocağı elinde bulunduran firmalar için konuşuyorum. Dolayısıyla da bu kısımda zorlanacaklarına inandıkları için de bu bloktan plakaya döndürme işine yatırım yapmaktan bence imtina ediyorlar. Yine öyle bir kültürümüz var ki, hani birçok sanayici öyle değil tabii ki ama bazı sektörler öyle. 50 yıl, 100 yıllık, 150 yıllık şirket olma vizyonu olmayan bir şeyiz. Topluluk içinde yaşıyoruz. Yani mesela Avrupalılar ya da Amerikalılar 3 göbek, 4 göbek şirketlerin sürdürülebilir olmasını istiyorlar. Bizde kendi çocuğunun geleceğini kurtardın mı? Birçok sanayici öyle düşünüyor, ya da büyük tüccarlar. Kendi çocuğunun geleceğini kurtardı mı? Tamam, yani biz rahat yaşıyoruz, fıstık gibiyiz. Dolayısıyla böyle bir uzun vade bir vizyonları olmadığı için de blok satmak kolay geliyor. Hazır müşterisi de var. Ayağına kadar gelip alıyor oturduğu yerden.
Tabii yani. Aslında müşteri bence bu şartlarda koşa koşa da gelir.
Geliyorlar.
Yani benim ürünümü üzerine işlem yapıp dünyanın her yerine sattıktan sonra benden de benim için iyi, onun için bedava bir paraya aldıktan sonra da çok büyük bir sakınca yok. Peki çok mu zor burada böyle bir yapılanmaya gitmek?
Yok, var aslında ama şimdi kısma geçmeden önce bir ilave bilgi daha vereyim. Hani sizin canımı sıkıyor dediniz ya. Hı-hı. Ben sizin canınızı biraz daha sıkayım. Çinliler artık ocak kapatmaya başladılar son 10 senede Türkiye'den. Bırakın blok almayı, ocağı direkt kendileri alıyorlar. Ocaktan direkt kendileri çıkarıyorlar ve öyle yükleyip götürüyorlar. Yani bloktaki kâra dahi göz dikmiş durumdalar. Dolayısıyla bence işin stratejik ürün ilanı o kadar hayati bir boyutta ki, yani kendimize ait yeraltı kaynaklarımız direkt doğrudan ilk elden Çinli mermer üreticilerine linklenmiş durumda, bağlanmış durumda.
Çok ürkütücü bir şey. Ben fındıkta biliyordum da.
Evet evet var tabii. Tabii ki yani şimdi yerli ve milli söylemi her yerde var. Ama hani fiiliyatta bazı sektörlerde hiç asla göremiyoruz. Yani öyle bir de illüzyon var ülkemizde maalesef.
Yani geliyorlar, bizden artık taş bile almıyorlar.
Tabii. Direkt madene çökmüş durumda. Yani çökmeyi kötü anlamda kullanmıyorum. Legal olarak.
Tabii,
evet o. Ama yani maden üstüne oturuyorlar ve 50 yıllık, 100 yıllık anlaşmaları var. O blokları çıkarıp gidiyorlar. Çünkü bugün iyi, zengin bir mermer ocağı dediğiniz zaman 450-500 seneden bahsediyoruz. 400-500 yıl boyunca size mermer blok verebilecek büyüklükten bahsediyoruz. Yani sadece 1-2 nesil değil, nesillerce. Ürünse
böyle bir iki tabii değerlendirirken açtınız ama biraz daha şöyle 2 dakika sonra bir araya gideceğim ama
tabii ki.
Sonrasında işin bir boyutu daha var, bence o çok önemli, onu açacağım. Merak ettim, Türkiye'nin gerçekten potansiyeli ne? Ya biz bu sektörün bir envanterini yaptık mı?
Ya tam detaylı istatistiki bilgiler maalesef yok. Ama dünya taş, doğal taş pazarına, yani mermer pazarına Türk mermerleri önemli bir yer ediniyor. Çok hacimli ihracatımız var. Çünkü dediğim gibi hani unique, sadece bizde olan çok güzel ürünlerimiz var. Mermerler var. Bunun, Türk mermerinin dünyada saygın bir yeri var. Ama tabii ki bunun ne kadarı plaka bazında, ne kadar, yani mermerin kendi güzelliği olarak saygın var. Türk mermeri olarak talep ediliyor. Ama son kullanıcı, yani mesela Kuzey Amerika'daki bir mimar Türk mermeri diye onu tercih ediyor ama onu Çinli mi plaka haline getirmiş?
Çok umurunda değil.
Evet. Türk bir firma mı levha haline getirmiş? O ona bakmıyor. Sadece o Türk mermerinin güzelliğini ve kalitesini alıp kendi tasarımında, dizaynında kullanmak istiyor.
Şimdi bu çok acı bir şey. Ürün marka olmuş.
Tabii.
Ama ürünün üzerine bir marka koyamıyoruz.
Evet, işte bizim en büyük sıkıntımız o zaten. Birçok sektörde de benzer şey yok mu zaten yani?
Doğru.
Fasonculuğu kıramıyoruz bir türlü yani.
Belki bununla ilgili gerçekten bir çalıştay yapmak lazım ama şu vurgunuz önemli. En kısa sürede stratejik ürün ilan etmemiz
lazım. Bence de öyle olması lazım. Yani ülkemizin kaynakları, yani Arapların petrolü varsa bu da bizim kıymetlilerimizden bir tanesi.
Belki işin bu boyutunda burayı tetiklemek adına işin iç mimarisini konuşmak lazım. Orayı açmak lazım. Artı bir detay daha var. Şimdi önümüzdeki süreçte daha çok belki konuşulacak, sürdürülebilir ürünler,
evet,
üretir hale geliyor olmak. Günün sonunda aslında o madene müdahale ettiğinizde doğaya müdahale ediyorsunuz.
Çok doğru.
A'dan Z'ye bütün süreci, hı-hı, sürdürülebilir de kılmanız lazım. Bununla ilgili enteresan teknolojilerden de bahsedeceğiz.
Var.
Ama minik bir araya gidelim. Okay. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim, Cosentinoğlu Türkiye Ülke Müdürü Alper Şensan bizlerle birlikte kritik bir başlıktan bahsediyor. Bir kere ilk bölümde şunu çok net gördük. Türkiye doğal taş endüstrisi açısından ham maddeye sahip ama kısa bir ara reel piyasalar devam edecek.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalar devam ediyor. Cosentino Türkiye Ülke Müdürü Alper Şensan bizlerle birlikte. Şimdi doğal taş endüstrisinden başladık. Niye? Ham madde o. Enteresan bilgiler verdi Sayın Şensan. Şimdi bir noktayı daha, hadi bir tık daha gidelim. Ufak ufak ürüne doğru gideceğim şimdi. Bunlardan ikinci aşama şu. Ürünleri çıkardık. Tamam, sıkıntı yok. Satmadık da. Fakat orada bir kritik nokta var. Ürünü çıkarırken de sürdürülebilirliğe özen göstermeniz gerekiyor.
Evet.
Te nihai ürüne gidene kadarki süreci. Orada hem teknolojik olarak buna imkan veren olasılıklar var mı? Hem de yaklaşım nasıl, merak ederim açıkçası.
Evet, ben yaklaşımdan başlayayım. Tabii önce hemen bir kısa başlık olarak bu tarz teknolojiler var. Onu bir koyalım kenara, bahsederiz. Ama yaklaşım olarak tabii ülkenin bilinç seviyesiyle çok ilintili konular. Kültürel seviye, sosyokültürel açıdan gelişmiş ülkeleri böyle bir batı dünyası diye çevrili başlık altında toplayacak olursak, yani bunu da daha basit tanım, kişi başı gelir seviyesi 35-40 bin doların üzerinde olan ülkeler kültürlerden bahsediyorum. Bu illa batıda olmak zorunda Japonya'da değil gibi. Evet, öyle o kültür, gelişmişlik seviyesi yüksek ülkelerde çevre bilinci şu an bizim Türkiye'den hissedebildiğimizin çok çok ötesinde. Yani özellikle pandemi bir de bunu daha da tetikleyen bir süreç yaşandı ki bu süreç pandemiden çok daha önce başlamıştı. Şu an bütün dünyada çılgınlık boyutunda sürdürülebilirlik ve gezegenle dost ürün üretimi ana konu. Bu üreticilere ekstra maliyetler getiren bir konu aslında. Ama herkes buna gönüllü olarak katlanıyor. Çünkü gelişmiş tüketici, bilinçli tüketici bu tarz teknolojilerden üretilmiş ürünleri tercih ediyor. Yani dolayısıyla
müşteri terbiye ediyor
tabii
aslında.
Tabii yani eski ticarette güzel bir laf vardır bilirsiniz siz de, müşteri insana iş öğretir der.
Şu anda olanın bu.
Dolayısıyla evet, müşteri dünya gezegenle barışık üretilmiş ürünleri varken onu satın aldığı için, onu tercih ettiği için bu da tüm firmaları bu teknolojilere yatırım yapmaya ve üretim proseslerini, süreçlerini güncelleyip yenilemeye itiyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabı o. Evet, bu tarz teknolojiler var tabii ki. Madencilikte yani şeyde bu doğal taş işinde tabii ki bunu edebilmeniz için yer kabuğunu bozuyorsunuz. Yani bu bir muhakkak.
Mühendislik dediğiniz şey zaten doğayı bir şekilde
evet,
oynamak.
Evet, oynamak yani. Maalesef tabii bozuluyor.
Üstüruplu bozmak lazım.
Ya üstürüp da yok. Bozdunuz mu bozuyorsunuz. Yani eşeleyip onu almak zorundasınız o mermeri. Ama bunun yerine mesela Avrupalı mermer üreticileri diyeyim, onlardan örnek vereyim. Onlar bozduğu coğrafyanın çok daha geniş bir alanında yeşillendirme yaparlar.
Denge.
Evet, dengeyi korurlar. Benim Türkiye'de temsilcisi olduğum İspanyol Cosentino firması da öyle. Biz aynı zamanda İspanya'nın güneyinde kendimize ait taş ocaklarımız var. Blok çıkarıyoruz ve mermer haline de getiriyoruz. Dolayısıyla bizim inanılmaz bir yeşillendirme politikamız var. Tabii adamlar kendi ülkelerini bozduğu için kendi ülkelerini yeşillendiriyorlar öncelikli olarak. Dolayısıyla Türkiye'deki mermer firmalarım, yani ocak işleten firmalardaki benim gördüğüm en büyük eksiklik bu. Sohbetimizin ilk bölümünde bu ürünlerin stratejik ürün ilan edilmesinin gerekli liğinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Belki de hani yasayla bu ocak işleticilerine de bu tekrar bozdukları, tahrif ettikleri tabiatın misliyle tekrar yeşillendirme çalışmalarını yapma şartı da getirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Yasaya gerek yok ki. Anayasanın orman kanunu maddesinden yürüyebiliriz yani burada. Hazır maddeden.
Şimdi o yani biraz sanki daha spesifik dayatmaya gerekiyor gibi görünüyor. Öyle bir ihtiyaç var. Sopasız olmuyor maalesef.
Tabii ya, dünyada ekonomi böyle işliyor maalesef. İspanyollar nasıl yapıyor? Mesela siz kendi özelinizde söylediniz ama yaklaşımları açısından önemli. Bir mukayese yapalım mı?
Tabii şimdi bizim kendi Cosentino aslında kuars esaslı kompozit taş üretir ve dünyanın en büyük üreticisi. Hatta bu işin ilk yapan firması dünyada. Hatta öyle bir büyüklüğü var ki firmamızın dünyanın ikinci büyük firmasından 4 kat büyüğüz. Böyle bir açık ara önde gidiyoruz. Dolayısıyla bizim sektörümüzdeki bütün yeni teknolojileri önce biz piyasaya sürüyoruz. İnanılmaz bir Ar-Ge yatırımımız var. Burada özellikle son 10 senede çok ciddi sürdürülebilirlik konusunda çok ciddi yatırımlarımız oldu. Bu yatırımlar iki türlü oldu. Birincisi tesis anlamında, ikincisi de know-how, yani ürünün üretim formülünde devrimsel yeniliklere gitmek zorunda kaldık. Neler yaptık derseniz, mesela bizim fabrikamız İspanya'da 3,5 milyon metrekare arazi üzerine kurulu bir büyük devasa bir tesis. Ve biz tesisimizde çok fazla su tüketiriz bütün doğal taş üreticilere. Dolayısıyla biz mesela tükettiğimiz suyun %99'unu tekrar kullanıyoruz. Ve sadece %1'ini salıyoruz ve bu da tamamen evsel atıklardan daha temiz bir halde salıyoruz.
Hibrit teknolojisi dediğiniz bu mu?
Değil. Hibrit bunun ana başlığı. Bu sadece bir kısmı. Su kısmından bahsediyorum. Yani bizim şeyde her gün kullandığımız, tasarruf ettiğimiz su.
Üretim için kullanılan sudan
bahsediyoruz. Üretim için kullanıp tasarruf ettiğimiz, geri tekrar arıtarak tekrar kullandığımız su aslında dünyada 865 bin dönüm tarım arazisinin, ekili alanın günlük su ihtiyacı. 865 bin dönüm tarım alanının su ihtiyacı, günlük su ihtiyacını bahsediyorum. Ve biz bunu her gün ziyan etmeden tekrar kullanıyoruz. Sadece %1'ini salıyoruz. O da arıtılarak salınıyoruz. Yani atılan suyun kalitesi normal evimizden atılan bir ev suyundan çok daha iyi. Çünkü ev suyunda bir deterjan oluyor, iyi kötü bulaşık oluyor. Evet. Mesela sabun oluyor. Mesela bizde o da yok. Onlardan arındırılarak salınıyor. Enerji konusunda geçtiğimiz yıl çok büyük yatırımlar yaptık. Avrupa'nın en önemli solar çiftliklerinden birini kurduk. Elektrik elektriğimizin şu an %55-60'ını güneş enerjisiyle sağlıyoruz. Bu yatırımlar devam ediyor. Dolayısıyla 2023'ün sonunda %100 enerjimizi solar güneşten karşılamayı hedefliyoruz.
Fabrikadaki yani
tesislerdeki. Evet, tesislerdekimize. Onun dışında hibrit teknolojisi bu ikisinin üzerine kurulan bir şey ama hibrit dediğimiz isim aslında patenti bize ait olan ve kuars taş teknolojisini kökünden değiştiren bir ürün. Teknoloji. Aslında ona değinmeden önce biraz kuars taş nedir onu ben bahsedeyim. Sevinirim. Ki kafalarda biraz bir şeyler oluşsun. Şimdi kuars tabiatın bize bahşettiği en sert üçüncü doğal maden. Elmas, topaz ve kuars geliyor. Kuars böyle elmasa benzeyen bir yarı şeffaf bir şeydir. Biz bunları ufalarız çeşitli boyutlarda. Daha sonra bunları böyle kalıplara dökeriz. Sıkıştırırız yüksek basınç altında. Daha sonra yüksek ısılı fırınlara sokarız. Pişiririz. Biraz ekmek yapmaya benzer. Yani unu suyla karıştırırız. Sıkıştırırız. Fırına koyarız. Dolayısıyla fırından çıkan plakaların da üzerine parlattığımız zaman bize doğanın bize bahşettiği en sert üçüncü malzemeden plaka yapıyoruz. İşte bunları ağırlıklı olarak mutfak tezgahlarında, banyo tezgahlarında, dış cephe giydirmelerde, zemin ve duvar kaplamalarında kullanıyoruz. Büyük ebatlı üretiyoruz. Mermer şeyler gibi. Granitten 7 kat 8 kat çizilmeye daha dayanıklı ürünler haline getiriyoruz.
Üçüncü sert madeni mi dediniz?
Evet, kuars. Ham maddemiz bu. Şimdi doğal kuars da tabii bizim malzeme bu kadar dayanıklı olması için %90 malzemenin %90 %95'ini doğal kuars kullanıyoruz. Kuars da madencilikle elde edilen doğal bir ürün olduğu için tabiatı tahrip ediyorsunuz. Bunun önüne geçmek için, yani hibritte geliyorum, sürdürülebilirliğe geliyorum. Gezegenimizi daha az eşelemek için biz bayağı bir aşağı yukarı bir 5-6 yıla yakın bir Ar-Ge çalışmasıyla biz bunu nasıl azaltabiliriz onu düşündük öncelikle. İkincisi, kuarsın ham maddesi silistir. Silis aslında camın da ham maddesidir. Bu silis bütün cam ürünlerde de mevcuttur. Mermerde de vardır. Granitte de vardır. Bizim kuarsta da var doğal bir ürün olduğu için. Ana yapı taşı. Bu silisin şöyle bir sevimsiz bir özelliği var aslında. Mermer atölyelerinde bu mermer plakaları kestiğiniz büyük testerelerde bu mermeri, graniti ya da kuars ürünleri kestiğiniz zaman bu silis toz halinde açığa çıkar. Bu o kadar küçük bir tozdur ki COVID virüsüyle aynı boyuttadır. Ve eğer çalışanlar doğru şekilde maskeleme kullanmazsa atölye işçileri ve veya sulu kesim deriz biz buna. Yani bunu kesen büyük testere bıçağına su dökülür. Böylece o toz kesimden çıkan tozuma suya karışarak çamur halinde çöker. Havaya geçmez. Azaltırsınız. Dolayısıyla sulu kesim gerekir. Bu silis solunduğu zaman ciğerlerin en derin bronşlara yerleşir ve oradaki nemle birleştiği zaman bir nevi çimentonun suyla buluşması gibi sertleşir.
İşte.
Evet, insan vücudunda. Dolayısıyla da astıma sebep olur uzun vadede. Eğer doğru çalışma atölyelerin doğru çalışma şartları yerine gelmezse. Bizim firmamız özel Türkiye'de bunu bilinçlendirmek için 15 yıldır çok yoğun standartlar uyguluyoruz. Bizden ürün alan imalatçıları eğitimini verdik. Maskeli Türk dozan pandemi öncesi maske kültürü yokken bu kadar. Biz herkese ücretsiz maskelerini dağıtıyorduk ve yazılı mütabakatlarla ürünümüzün nasıl işlenmesi gerektiğini bayilerimize öğretiyorduk ve bu riskleri minimize etmeye çalışıyorduk. Ancak günün sonunda eğitim seviyesi çok yüksek olmayan bir işçi profili var maalesef. İşveren istediği kadar tedbir de alsa günün sonunda işçilerimiz bu maskeleri gevşetebiliyor.
Yok ya, ben bareti bile sıkılıyorum diye takmak istemeyeni biliyorum.
Evet, ben size enteresan bir anımı anlatayım. Bir gün böyle standartlarını belirlemeye gayret ettiğimiz bir mermer atölyesine gittik. Ustalardan biri maskesiz çalışıyordu. Ben böyle biraz çıkıştım, dedim size o kadar maske dağıtıyoruz falan. Niye bunu kullanmıyorsunuz falan. İşte ben öyle çıkışınca da atölyenin patronu utandı. Ya işte Alper Bey söylüyorum falan yapmıyorlar. Kızdı bir de böyle bir göstermek. Neyse içeri girdik, çayımızı içtik, çıktık. İşin ilginci bu birçok gelişmiş ülkelerde de böyle. Yani belki sektörün fıtratında olan bir şey. Mesela bu dolayısıyla istediğiniz kadar şeyin atölyelerde standartları koruyun. Bu silis her zaman bir risk olarak duruyor idi. Dolayısıyla bununla ilgili şu an gelişmiş ülkelerde bazı regülasyonların altyapıları başladı. Bunun ilk örneği Avustralya'nın bir küçük eyaletinde bir yerel kanun çıkardılar. Dediler ki bundan sonra mermer atölyelerinde içinde silis oranı %50'nin üzerinde olan ürünler işlemesi yasaklandı. Şu an dünyada sadece Avustralya'da küçük ilde var bu.
Yayılma ihtimali var mı bunun?
Var. 2025'ten sonra bazı Avrupa ülkelerinde başlaması düşünüyor. 2030'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde olması söz konusu. Öyle hazırlıklar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bu silisi, yani aslında ham maddemiz olan kuars, nasıl minimize edebiliriz ve bu standartların altına nasıl getiririz diye biz 4 sene önceden çalışmaya başladık. Ve bundan 1,5 sene önce bu işin üretimindeki teknolojiyi komple yeniliyerek, değiştirerek şu an silis oranlarımız bizim %10'la %0 arasında renge göre %10 seviyesine inmiş durumda. %10 ve altına.
Avustralya'daki toleransları
%50 idi onlar.
Ha,
dolayısıyla kadar. Evet, bundan sonra önümüzdeki 5 ile 10 yıl içerisinde gelişmiş pazarlarda çıkacak olan bu regülasyonların sınırlarında %40 ile 50 arasında olmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla biz şu an hali hazırda %10 ve altındayız ve önümüzdeki 10 yıla bugünden hazırız. Bunu da nasıl sağladık? Sürdürülebilirliğin bir başka güzel kısmına destek sağlıyoruz. İçindeki kuars miktarı azalttık. Kuars miktarını düşürdüğünüz zaman...
Mukavemet?
Önemli kısım o. Mukavemeti nasıl sağlayacaksın? Onun yerine evsel ve endüstriyel atıklardan geri dönüşümle kazanılmış porselenleri ve cam atıklarını bunun formülümüze absorbe etmeyi başardık. Dolayısıyla hibrit teknolojisi bize şunu sağlıyor. Bir, atölyelerde çalışan insanların sağlığını koruyor. 10 yıl sonra hayata geçecek olan regülasyonlara bugünden hazır olmamızı sağlıyor. İkincisi, doğaya salınan çer çöpü alıyoruz. Yani endüstriyel ve evsel atıklar, porselen, cam gibi ürünleri, demir cırıfları mesela demir çelik fabrikalarında. Bunları formülümüze ekleyip kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse bizim şeyde yıl boyunca geri dönüşümle kazandığımız ürünleri tekrar sektöre kattığımız ürünleri üst üste koyduğunuz zaman yaklaşık 8 Eyfel Kulesi'ni doldurabilecek kadar bir hacimden bahsediyoruz.
Yıllık.
Evet, yılda. Dolayısıyla bu aynı zamanda 8 Eyfel Kulesi kadar devasa bir hacmi de tabiattan kuars olarak çıkarmadığınız anlamına geliyor. Hem çıkarmıyoruz hem de doğaya atılanı tekrar değerlendiriyoruz.
Hocam, üstad, şimdi bir dakika sonra oraya gideceğim. Derdiniz ne?
Çünkü bütün dünyada gezegenle dost ürün talebi var ve biz insanların gelişmiş sosyokültürel seviyesi gelişmiş ülkedeki tüm halkların gezegenle barışık yaşama isteği var.
Bu cevap önemliydi. Tabii ki insani olarak hepimiz dünyaya zarar vermeden yaşamamız gerekiyor. Bu işin ideal tarafı. Ama verdiğiniz cevap o kadar kıymetli ki, diyor ki benim anladığım, dünyanın en duyarsız insanı da olsanız artık müşteriniz bunu talep ediyor. Buna dönmek zorundasınız.
Evet.
Doğru anladım.
Çok, kesinlikle.
Ekonominin yeni kuralı bu. Minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim Kosentino Türkiye Ülke Müdürü Alper Şensan'la sohbetimiz sürecek. Kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda Cosentino Türkiye Ülke Müdürü Alper Şensan'la sohbetimiz devam ediyor. Aslında doğal taş endüstrisinden başladık. Onu ürün haline getirmeye kadar yürüdük. Çok enteresan bilgiler verdi Sayın Şensan. Ama ve lakin sonrasında geldiğiniz, bize anlattığınız hikaye çok önemli. Yani şu hibrit teknolojisinin kullanılıyor olması önemli bir kırılma.
Çok.
Bundan çok kısa süre içerisinde artık tüketicinin tartışmasız taleplerinden biri olacak bu. Şimdi bütün bunları böyle yaptınız. Sürdürülebilir kıldınız. Atık yönetimi bence çok iyiydi. Bu kadar risk varsa mesela nihai üründe de var mı o risk? İlk önce onu bir sorayım.
Yok. Çünkü nihai ürün dediğimiz aslında bir mesela en basit eve giren unsur mutfak tezgahı olarak kullanılıyor. Hatta tam tersi bu malzemeler o kadar yoğun basınçta sıkıştırılmıştır ki kompakt haldedir. Bunları böyle kolay kolay çizemezsiniz. Çizilmediği için de kılcal kanallar oluşmaz. Çizik demek aslında yumuşak bir malzeme üzerinde kılcal kanal oluşmasıdır. Mesela çizilen bir lake mobilyada beyaz bir lake mobilyada mesela zamanla siyahlıklar görmeye başlarsın. İnce siyah çizgiler. Aslında o şu demek. Orada bir çizik oluşmuştur. Orada U şeklinde bir kesit aslında kanal vardır. O kanalın içinde kir toz girer, bakteri ürer ve sayıları milyarlara ulaşınca siz onu siyah leke kir olarak görürsünüz. Dolayısıyla bu ürünler böyle çizilmeyen ürünler oldukları
aslında
için.
Aslında çok üzülüyorum. Şimdi bir şey öğrendim. Bu güzelmiş. Ürün veya kullandığınız eşya kir kirlenmez. Deforme olur.
Deforme olur tabii ki. Yani çünkü her çizik aslında mikroskopla baktığınız zaman bir küçük kanaldır. O kanalın içine de bakteri yerleşir ve ürer, çoğalır. Dolayısıyla da çizilebilen ürünler aslında eğer gıdayla temas eden yüzeylerse tercih edilmez. Tabii. Sıkıntılı yüzeyler. O yüzden ben mesela kendi evimde ahşap ekmek kesme tahtası kullanmam. Yani birçok insan kullanıyor ama mesela restoranlardaki et servislerinde bile ahşap şeyler kullanılıyor. O bile beni rahatsız eder. Çünkü sonuçta ahşap zaten hepten yumuşak. Neyse, o kadar detaya girip hijyen takıntılı hale gelmeyelim ama günün sonunda çizik demek yüzey üzerinde problem demek aslında. Dolayısıyla bizim bu ürünler çok sert olduğu için bıçakla falan öyle çizemezsiniz. Birçoğu ısıya dayanıklı segment ürünlerimiz de var. Dolayısıyla mutfak tezgahı için ideal. Hele Türk kültürü, mutfak kültürü çok hoyrat kullanılır. Yani Batı, Kuzey Avrupalılar gibi böyle bir salatayla geçiştirilmez.
Bizde yaşanır.
Tabii kızartmalı mızartmalı, evet, dövmeli mövmeli böyle hoyrat bir tezgah kullanımız vardır. İşte hamur açarsın, şudur budur.
İki de öyledir bu arada.
Öyle olunca dayanıklı malzemeler tercih ediliyor. Limon asitlerine, lekelere dayanan ürünler bunlar. Aynı zamanda mutfak asitlerine de dayanır. Dolayısıyla ilk günkü güzelliğini 20 sene, 25 sene sürer. Biz ama 25 yıl garanti veriyoruz.
Burada sanıyorum sterilizasyon açısından.
Tabii aslında güzelliğin alt kırılımlarından biri de o hijyenik dayanıma. Çünkü hijyenik dayanım sürerse güzelliği sürüyor. Yani
bir zahmet de balyozla vurmayın diyorsun.
Tabii ki. Yani artık o sonucu evet, balyoza da vurmayın. Dolayısıyla bu ürünler dayanıklı ürünler olduğu için mutfak tezgahı için doğru malzeme. Ama ikinci kısımda anlattığım yani atölyelerdeki içindeki silis, tabii ki eve geldiği zaman tezgahın içinde silis hala var ama bunu atölyelerdeki gibi büyük mermer kesme testereleriyle keserseniz bu silis açığa çıkıyor. Dolayısıyla dünyanın en prestijli kalite sertifikalarının tamamına sahiptir firmamız ve bizim diğer rakiplerimiz. Dolayısıyla evinize gelen bu ürünlerden evinize gelen mutfak tezgahları huzurla kullanılır. Bu silis riski son kullanıcıya asla yansımaz. Yoktur böyle bir
teknik
şey.
Teknik bir şeyden bahsettiniz orada. Evet. Ara üretim kademesiyle evet, ilgili. Bir şey daha seçeceğim. Ürünler üretildi. Siz ürettiniz, rakipleriniz üretti. Yani pazarda ürünler
evet,
var.
Evet var.
İç mimarım. Evet. Şimdi geldim, iç mimarın tercih noktasında bu kadar büyük bir bilinç var mı? Yoksa sadece estetik kaygılar mı?
Bir de bütçe kaygıları da koyalım bunun içine.
Doğru söylüyorsunuz.
Evet, ayrılmaz şey, üçlü mahşerin üç atlısı. Estetik, bulunabilirlik ve bütçe. Üçü şey önemli. Tabii ki mimarlarımız bizim özellikle villa dekorasyonu, restoran segmentindeki çalışan mimarlarımıza ben hayran. Yani Türkiye'nin bu konudaki yetişmiş insan gücü ve kalitesi dünya standartlarıyla çok rahat yarışır halde. Çok başarılı sanatçı diyeyim ben bunlara. Sanatçılarımız var aslında. Dolayısıyla bu böyle bir kaliteye erişebilmeniz için de malzeme bilginiz ve malzemeleri tanıyor olmanız çok önemli. Dolayısıyla bizim kalemimizde tabii ki görsel bir mimar için çok öncelikli. Montajı yapıldıktan sonra dayanımı sürdürülebilir olması da önemli. Bu ilk iki geliyor. Daha sonra bütçe geliyor. Daha sonra da maalesef ülkemizde gezegenle dost mu değil mi bu son sırada kalıyor.
Ama diyorsunuz ki trend terse döndü.
Dönüyor.
Belki birinci sıraya gelecek belki.
İnşallah. Ben Türkiye özelinde bahsettim.
Dünyadan bahsediyorum
ben. Dünyada birinci sırada estetik dayanıklı paralel olarak sürdürülebilir. Yeşille dost, dünyayla dost ürünler olması yani aranıyor.
Çok güzel, çevreye zararlı mı diye soruyorlar.
Kesinlikle.
Doğru anladıysam.
Evet. Bizde bu sonuncu sırada geliyor ülkemizde maalesef. Zamanla o seviyeye de çıkacağız. Yani ülkenin bir de öyle bir gündemi, dertleri, bir şeyleri var ki yani sıra bunlara gelmiyor. Çok biraz da hakta veriyorum insanlara yani.
Bu çok hayati bir şey. Yani şu açıdan hayati. Demin böyle araya giderken bir konuştuk ya. Biz mesela iki üründen birini Avrupa'ya satan bir ülkeyiz.
Evet.
Yarın öbür gün müşteri almayacak.
Evet.
Yani o yüzden bunu birinci sıraya koymak lazım. Enerji üretiminden verimliliğe kadar birçok şey.
Tabii ki.
Bir şey dikkatini çektim. Böyle belki konu dışı gibi gözüküyor ama yakında da Ekim'de enerjisini üreten fabrikalar olduğu için o hoşuma gitti. Sizin solar tarlanız.
Evet.
Birazcık bahsedebilir misiniz ondan?
Vallahi ciddi bir yatırım. Yani tam kaç megawatt elektrik ürettiğini söyleyemeyeceğim.
Yok,
yani o konuda hazırlıksız
bakış
geldim. Bakmam lazım.
Yani
bakış açısı böyle gözünüzün alabildiğine bakıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Hani çok geniş bir alanda kuruldu. İlk partisi yaklaşık 65 milyon euro gibi bir yatırım yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla bittiğinde bu 100 küsür milyon euroyu geçecek bir yatırım. Ciddi rakamlar bunlar. Dolayısıyla şeyin İspanya'daki en büyük solar çiftliklerinden bir tanesi olacak 2023 sonunda bittiğinde. Şu an elektriğimizin dediğim gibi yarıya yakınını karşılıyoruz oradan. Genişliyor, yenileri kuruluyor hem de mevcut faaliyette şu an. Kademe kademe büyütüyoruz yani.
Yani dediğim aslında gibi, sıfır enerjiyle çalışacaksınız bittiğinde tesis, öyle gibi olacak.
Elektrik için öyle ama elektrik çok ciddi için, gaz tabii tüketiyoruz. Çünkü çok yüksek ısıyla pişirdiğimiz fırınlarımız var. Bunlara 7-24 365 gün yüksek miktarda gaz gerekiyor.
Buradan da enerji çıkıyor. Aslında mutlaka araştırıyorsunuzdur. Ama enteresan. Şimdi niye ilginç geldi? Türkiye'de de böyle bir eğilim var. Fabrikalar sıkıştıkça aslında bu tip olanaklara daha çok gidiyorlar ama mesela o güneş enerjisi yatırımını yapma kararı aşaması çok ilginç. Ne tetikledi? Çünkü yani bu bir günde yapılacak bir şey değil.
Belli değil ki tabii ki.
Bir süreci var bunun.
Evet, bu bizim hibrik ismini verdiğimiz bu gezegenle ve atölyelerde çalışanlarla dost ürün ki önümüzdeki 10 yılda dediğim gibi birçok ülkenin standart regülasyonlarından birinin haline gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bunun bu bir mozaik, öyle söyleyeyim, hibrik aslında mozaik. İşte su arıtması bir parça, işte elektrik, solar enerji kullanmanız ayrı bir yani parçası.
Siz aslında bütün süreçte sürdürülebilir olmanız gerekiyor.
Evet.
Bir noktada değil.
Sadece bir noktayla olmuyor. Bu bir takım oyunu gibi. Bir makinenin parçaları gibi düşünün. Böyle güzel bir harmoniyle çalışan bir sisteminiz varsa her bir parçasının onunla uyumlu çalışıyor olması lazım. Elektrik tüketimini de güneşten almak bunun şeyi. Zaten dünyanın gidişatı orası. Yani çünkü bundan 10 sene önce ki solar panel teknolojisiyle bugünkü solar çok panel teknolojisi arasında uçurumlar var yani. Dolayısıyla bir 10 sene 15 sene sonra, hatta ben onunla ilgili bir Amerika'da bir makale okuduydum birkaç sene önce. Ya, tam tarihi hatırlamıyorum ama böyle yaklaşık bir 15 yıl gibi bir süreç içerisinde mesela deniyor ki 15 yıl sonra bu solar panellerin erişebileceği teknoloji sayesinde toplamda bir Konya'nın yüz ölçümü kadar bir güneş paneli dünyanın tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek hale gelecek. Geleceği yazıyordu.
Bu çok da enteresan.
Evet.
Bu küresel ısınma kurultayında bir hoca söylemişti, bir araştırma daha doğrusu. Tuz Gölü büyüklüğünde, tabii mecazi olarak yayılacak o da, Tuz Gölü büyüklüğünde bir tesis yaparsak bütün Türkiye'nin enerji ihtiyacını
işte,
karşılıyor.
İşte evet evet. Yani, aynı şey. Aynı şey, oranladığınız zaman aşağı yukarı aynı şey. Dünya bu yere doğru evriliyor. Yani şu an elektrikli arabalar trend, belki de 30 sene sonra arabaların tavanındaki sonar paneller sayesinde arabaları bir yere park edip şarjını doldurmak zorunda kalmayacağız. Giderken doluyor hale gelecek.
Bu anlattığınızdan bir yere bağlayacağım. Çok kıymetli bir şey bence bu. Trendi göstermesi açısından evet. Da kıymetli. Ama ve lakin dünyanın en çevreci fabrikasını yapayım. En çevreci ürününü üreteyim. Bu konuda kimse elime su dökemesin. Müşteri günün sonunda ya o kullandığın elektriği nereden üretiyorsun diye soracak. İş bu boyutlara gidiyor değil mi?
Gelişmiş pazarlarda başladı bile. Yani çünkü bu ürünlerin üzerinde ya da web sitelerinde ürün tanıtırken bunların çevrelerine kadar dost olduğunu belgeleyen ve seviyelerini bildirgen ibareler var yani artık.
Konunun seninle hiç bilgisi yok değil mi? Şebekeden geliyor elektrik
yani,
normalde.
Tabii ki.
Yani, onu bile sorguluyor.
Tabii ki. Şimdi baktığınız zaman eğer gezegenle dost seviyesi işte 1 ile 10 arası bir derecelendirme varsa işte belki müşteri diyecek ki ya da diyor hali hazırda ben 8 ve üzeri olan ürünler alırım. Ambalajına baktığın zaman onu okuyor yani.
Tabii okuyan bir tüketici de var. O da önemli.
Tabii.
O süreç içerisinde gelişecektir. Sadece bizde değil, gelişmekte olan birçok pazarda aynı problem var. Türkiye'nin eğer doğru kurgulayıp daha sonra derdi doğru anlatırsak çabuk uyum sağlama gibi bir avantajı var.
Biz çok hızlıyız evet o konuda.
Yani bunun kültürden çok iktisadi bir karşılığı olduğunu anlatmamız gerekiyor insanlara, firmalara. Yaşam şansı bulamayacaklar
yani,
çünkü.
Bu aslında biraz kuyruğunu kovalayan kedi yavrusu gibi birbiriyle ilintili şeyler. Yani talep olursa sanayici üretim yapar. Sanayici üretim yaparsa talep olur. Steve Jobs'ın güzel bir sözü vardı. İnsanlar görene kadar ne istediğini bilmez diye. Çok güzeldi. O yüzden işte iPhone'a o ilk dokunmatik böyle parmağınızla zoom yaptığınız teknolojisini tanıtırken söylediği bir ifadeydi. Ben de çok severim ve her alanda da hayatımı aplike etmişimdir. Yani böyle birkaç tane kulağıma küpe olmuş güzel şeylerden biridir. Dolayısıyla sanayinin de bunu halka sunuyor olması lazım ama halkın da bunu istiyor olması. Şimdi bunlar da bu döngü nereden kırılır ya da başlanır? Bu tabii ki ilk okul seviyesindeki eğitim müfredatınızı güncellemenizden başlar. Eğer çocuklarınıza gezegenle neden dost olunması gerektiğini, neden çevreyle barışık bir hayat sürülmesi gerektiğini anlatmaya başlarsanız, bu nesil büyüdüğü zaman A. sanayinin başına geçtiğinde, B. tüketici olduğunda bunları talep eder.
Şimdi göremedim maili. Dün bir mail geldi bununla ilgili de İzmir kaynaklı. Müfredata girmesini istiyor. İlk
tabii,
okul seviyesinde.
Aklın yolu bir yani. Ağaç yaşken eğilir.
Söyleyince hemen o haber geldi aklıma. Şimdi bulamadım tabii maillerin arasında ama demek ki mesela yurt dışında bunu yapıyorlar mı?
Var tabii. Yani trafik dersleri de olduğu gibi ilkokul çocuklarının çevre dersleri oluşu. Tabii onlar da var. Ya, çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Çocuk yetiştirenler çok iyi bilir. Çocuklar ne dediğinizi yapmaz.
Ne
yaptığınızı yaparlar. Şimdi Avrupa'da mesela en basit basitinden çıktığınız bir Avrupa'da bir eve girdiğiniz zaman mutfak ev yerlerimizin altında hepimizin mutfaklarını açtığınız zaman çöp kovası olur. Hı hı. Türkiye'de hala tek göz çöp kovası vardır. Her şey onun içine atılır. Plastik, kağıt. Onlar da 3 galiba. Tabii, 3 ayrılır. Organik atık, hı hı, kağıt atık, diğer atıklar diye. Şimdi çocuk bunu görerek büyüdüğü zaman çöpünü hangi tip kutuya atacağını evinde yaşayarak bunu işselleştirdiği
atık
zaman
yönetimini anlatmanıza
atık
gerekiyor
yönetimini size. Zaten biliyor oluyor ve bunun neden öyle yapılması gerektiğini okuldan önce anne babasından öğreniyor. Anne ben niye bu çöpümü buraya atıyorum diye illa soruyordur yani.
Çocuklar sorar.
Dolayısıyla bunu öğrettiğiniz zaman çevre bilinciyle yetişmiş bir nesil geliyor. Bizim evlerimizde daha bu sıkıntı var. Yani ben kendi hayatımda bütün cam atıkları mesela mutfakta bir yere toplarım, boşalan şişeler, kavanozlar falan, üşenmem. Kumbara haftada bir kumbaraya götürür atarım. Şimdi bunu benden gören oğlum da bunu ileride hayatına muhtayan sokacaktır yani.
Yarın öbür gün oğlunuz, Allah uzun ömür versin, ne iş yapar bilmiyoruz ama farazi konuşuyorum. Yarın öbür gün sanayici olmak istediğinde, tabii, veya bir sanayici olduğunda aslında o kültürle, tabii, yetişmiş
olur. O tesisin atık suyunu dereye bırakamaz benim oğlum mesela. Bundan büyüdüğü için.
Bu manşet oldu. Son bir cümle alayım. Tüm konuştuklarımızın özeti gibi. Sonrasında da veda edeyim size.
Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Valla gezegenimizde dost bir şekilde yaşamak zorundayız. Yani çünkü gidecek başka yerimiz henüz yok. Yani olsa da biz görmeyiz. Ve gezegenimizde biz nasıl emanet aldıysak çocuklarımıza miras. Çok klişe bir laf ama gerçekten öyle. Bunun biraz aslında insanların bence bir oturup kağıda yazıp 2-3 kez tekrar bir okuması lazım. Hani bu klişe lafı. Yani evlatlarımız için, çocuklarımız için birçok fedakarlıkta bulunuyoruz. Kendimizi paralıyoruz. Daha iyi gelecek kurmak için okullar, özel dersler, işte spora gitsin şusu ya da ne bileyim işte zor şartlardan kurtarmaya çalışıyoruz. Ama gel gör ki bozulmuş bir doğaya çocuğumuzu salmamayı düşünmüyoruz. Henüz sıra oraya gelmedi. Biraz ona da odaklanmanın vakti de geldi de geçiyor aslında.
Yani ister sanayici olun ister çalışan olun sonu çocuklara oksijen miras bırakın diyorsunuz.
Evet kesinlikle. Güzel manşetlediniz.
Kazantino Türkiye Ülke Müdürü Alper Şen sana çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Bağırın. Sağ olun.
Efendim bugün biz aslında hani doğal taş endüstrisinden, madencilikten başladık. Nihai ürüne kadar işin teknolojik boyutu kadar yaklaşımını da konuştuk. Çünkü sürdürülebilir üretim süreçleri ve ürün yönetimi aslında en kritik noktalardan biri. Bugün için öyle, yarının çok kısa yani hemen yarınında doğalı olacak. Bence herkes meseleye bu açıdan bir sorgulamasında fayda var. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.